Ayrım 16.
Biz hiçbir suç işlemedik. Bir politikacıdan hiçbir şey beklememiz gerektiğini bellemiş olmalıydık sanırım. Margaret Thatcher ve John Major yıllarında politikacıların bizim gibi insanlarla hiçbir zaman ilgilenmeyeceğini düşündüğümüz muhafazakar parti hükümeti yüzünden hiçbir yere varamadığımıza ikna olmuştum. İşçi Partisi yeniden başa geçtiği zaman bizim sesimize kulak vereceklerini ve bir şeyler yaptırma umudunun olduğunu düşünmüştük. Gerçi annem daha muhalefetteyken Tony Blair'e yazmış ve o da annemin mektubunu başka birine havale edivermişti. Buna rağmen İngiltere'de genel olarak yeni bir başlangıç havası vardı ve biz de bundan etkilenerek yeniden umutlanabileceğimizi hissediyorduk. Nadia yetişkin bir kadın, dediler bize. Onu buraya getirmeye zorlayamayız. Yıllardır karşılaştığımız aynı tutumdu. Oysa Nadia ilk kez Yemen'e götürüldüğünde yetişkin değildi. Henüz bir çocuktu ve yaşı şimdiki en büyük oğlundan fazla değildi. Beyhude bir çabayla "Tıbbi yardıma ihtiyacı var," diye tekrar tekrar açıkladık. Onu İngiltere'ye getirip bir doktora gösterebilirsek, kalmayı tercih edip etmediğini de anlayabiliriz. Bütün çocukları yanında olur ve kendini güvende hisseder. Buna rağmen yine mukbemeye dönmek isterse, o zaman hemen yerinden çekiliriz. Ancak Nadia'nın özgürce seçimini yapması gerek. Ne yazık ki onların tutsağı olduğunu ve kendi ailesinden bu kadar uzakta kaldığı sürece böyle bir şey mümkün değil. Hayal kırıklığına uğramıştık ama hala Terry Waite'e bağladığımız umutlar vardı. Onun sahne arkasında Westminster ve Lambeth Palace koridorlarını dolaştığı, dostlarına ve bağlantıda bulunduğu kişilere sabırla durumumuzu açıklayıp derhal bir şeyler yapmalarında ısrar ettiğini hayal ediyordum. Tüm yapabileceğimiz, Nadia'nın ne zaman özgürlüğüne kavuşturulacağının bize haber verilmesini beklemekti. Belgesel yayına girdiği zaman, Nick'in kaydında Nadia'nın gerçek duygularından bahsettiği bölümleri kullanmamış olmasına rağmen belgeselin iyi bir kampanya aracı olacağını düşünmüştük. Milletvekiline Nadia'nın Moore ile konuştuğu asıl kasetin bir kopyasını verdik ve Terry Waite ile görüştüğümüzü söyledik. Bir kopyayı da yalnızca filmde yer alan kısımları değil, Nadia'nın tam olarak ne söylediğini duyabilsin diye Terry Waite'e gönderdik. İyimserdik ve bir cephe oluşturmaya başlıyor gibiydik. Terry Waite birkaç gün sonra Moore'un Nadia'ya geri dönmek istediğini söylemesi için baskı yapıyormuş gibi bir izlenim edindiğini söylediği bir cevap yazdı. Moore'un Nadia ile durumu anlamasını sağlamak amacıyla bu şekilde konuşmak zorunda kaldığını kavramamışa benziyordu. Nadia, Moore'ya daha önce söylediği şeyleri, hislerini açıklayan sözleri Terry'e söyleyemeyeceği için Moore öfkelenmişti. Terry Waite'in yaşadıklarıyla ilgili bir belgeselde söylediklerini hatırlıyordum. Tutsakken herkesin onu unuttuğunu sanıyormuş. Terry Waite yaklaşık 20 yıldır Yemen'de olup bu sürenin yarısını onu terk ettiğimize inanarak geçirdikten sonra Nadia'nın bizimle konuşurken bile nasıl tedirgin olduğunu hesaba katmamışa benziyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Baroness Simons, Nadia'nın çifte vatandaş olması nedeniyle yardım etmek için yapabilecekleri bir şey olmadığına ilişkin eski formülleri doğrultusunda bir cevap yazdı. Annem ve ben bunu okuduğumuzda kendimizi ümitsizliğin eşiğinde hissettik. Böylece yine başa dönmüş, Nadia ile ben hala çocukken onların bir şey yapmama bahanesi olarak sığındıkları çifte vatandaşlık meselesine gelmiştik. O zamandan beri İngiliz hükümetine bunun doğru olmadığını ve Nadia ile çocuklarının tamamen İngiliz olduklarını itiraf etmeye zorluyorduk. Fakat artık buna kulak asmıyorlardı. Annemiz de babamız da İngiliz vatandaşı olmasına rağmen papağan gibi eski mazeretleri tekrarlamaya dönmüşlerdi. İkinci bir fikir almak için bu sefer Müslüman bir avukata gittik ve onun da Nadia ile çocukların İslam hukuku açısından bile tamamen İngiliz olduklarını kabul ettiğini gördük. Milletvekili bize dosyanın kapatılması gerektiğini, yapılabilecek başka bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine yeniden Müslüman avukatla bağlantı kurmaya çalışınca nedense ona da ulaşamadık. Sanki birileri onu korkutmuş gibi ortalıktan yok olmuştu. 12. Kaygılanma anne. 1998'de İngiltere'ye döndüğüm zaman avukatlar bana çocuk kaçırma ve zorla alıkoyma suçlarından babama karşı dava açabileceğini söylemişlerdi. Nadia'yı salıvermesi için ona baskı yapar umuduyla davaya Guva'da da dahil ettik. Bu noktada İngiliz adalet sistemine hala güveniyorduk. Herkesin gerçekleri öğrenir öğrenmez bize yardım etmek isteyeceğine emindim. İnsanları gerçeklerin doğruluğunu ikna etmenin ne kadar zor olacağını henüz bilmiyordum. Dava sürerken babam Nadia'ya yazmaya başlamış. Neler yazdığını Tanrı bilir. Ama Nadia, bela çıkarmayı bırakmamız gerektiğini, babamızın iyi bir baba olduğunu ve yalnızca onu sevdiğini yazdığı bir mektup gönderdi bize. Sonradan Nadia, bizim Yemen'e gitmeden önce hep birlikte geçmemizi sağladığımız balık ve patates kızartması dükkanının ondan öç almak amacıyla yaktığımızı söylediğini öğrendik. Ona dükkanımızın enkaz halindeki fotoğrafını bile göndermiş. Meğer annem ve ben Fransız televizyonunun stüdyosundan onunla konuştuğumuz zaman kafasının karışık olması hiç de şaşırtıcı değilmiş. Davamız mahkemede bir kere görüldü ve kanıt yetersizliği yüzünden ertelendi. Anlaşılan benim tüm olaya şahit olmam hiçbir şey ifade etmiyordu. Mukbele'de kanıt toplayarak 8 yılımı geçirmiştim ama söylediklerim yeterli değildi. Tabi davamızdan vazgeçmedik ve avukatlar başka bir oturum yapılmasını sağlamayı başardılar. Ancak duruşma günü gelmeden önce İngiliz hükümeti Kuvad'ın aleyhinde açtığımız davayı Yemen hükümetine bir iyi niyet göstergesi olarak düşürmemizi tavsiye etti. Bize Nadia ile çocukların ülkeden çıkmasına izin verirlerse davayı düşürmekle kalmayıp Yemen hükümetinin bizimle işbirliği yaptığı için takdir edilmesine bile gönülden razı olacağımızı söyledik. Anlaşmayı kabul ettiler, bize tüm suçlamaları geri aldık. Havalarda uçuyorduk. Sonunda Yemen hükümetinin saygınlığını yitirmek zorunda bırakmayacak bir çözüm bulmuştuk. Nadia nihayet yuvasına bize dönecekti. Fakat ondan sonra pek bir ses çıkmadı. Nihayet resmi bir cevap almayı başardığımızda Yemenlilerin anlaşmayı bozdukları bildirildi. Bir kez daha aldatılmıştık. Aradan bunca zaman geçtikten sonra bile bu yetki sahibi kimseler annemle beni hala sözlerine güvenilmez histerik kadınlar olarak görüp aldatıyorlar. Observer muhabiri Alien MacDonald, Yemen'den dönüp annemin söylediği her şeyin gerçek olduğunu doğruladığı zaman Dışişleri Bakanlığı bir şahitleri olduğu için artık inandıklarını söylemişler. Böylece doğrudan anneme inanmadıklarını itiraf etmişlerdi. Bizim sözümüze inanmamaları sadece tenimizin rengiyle ilgili olabilirdi. Alien'e inanıp anneme inanmamalarının başka bir açıklaması olamazdı çünkü. Milletvekili ve Tevret'le yaşadığımız deneyimlerin verdiği çifte hayal kırıklığı yüzünden annemin astımı tekrar azdı ve yatağa düşüp günlerce yerinden kımıldayamadı. Baskı anneme yine fazla gelmişti. Stresle baş edebilmek için kendimi hayattan bir süre koparmıştı sanki. Aküsü yeniden doğsun diye bedeni faaliyetini durdurmuştu. Annemin hayatındaki sürekli baskı kocası Abdül'e de fazla ağır gelmişti. Abdül daima sessiz kalıyor, annemin endişelerini dinlemek tüm zamanını aldığı için kendi sorunlarından kimseye bahsedemiyordu. Onun kendine özgü bir derdi vardı oysa. Yeni bir ülkede yolunu çizmeye çalışıyordu. Örneğin Suriye'deki tedavi masraflarını karşılayamayan hasta annesi için sürekli üzüldüğünü biliyorum. Olayların altından kalkamayacağı kadar ağır gelmiş olmalı ki bir gün annem dışarıdayken çıkıp gitmiş. Bir not bile bırakmadan ortadan kaybolmuş ve ondan bir daha haber alamadık. Annemin karşısında kendisini haklı çıkarmaya çalışıp onun şaşkınlığına ve üzüntüsüne şahit olmaktansa sessizce ortadan kaybolmayı yeğlemesini anlayabiliyorum. Belki de evlenmeyi kabul etmesi sadece İngiltere'ye yerleşebilmek için düzmece bir bahaneydi. Ama böyleyse eğer duygularının gerçek bir aşk olduğuna annemi ikna etmeyi kesinlikle başarmıştı. Annem ömrünün sonuna kadar sakin, teskin edici, destekleyici varlığıyla yanında olacağını ümit ettiği insanı kaybedince korkunç bir şekilde altüst oldu. Ancak bu da diğer bir sürü sorundan yalnızca biri gibi gözüküyordu. Annemi aslında hüsrana uğratan Nadia'nın durumuyla ilgili olarak yaşadığımız bozgunlardı. Abdül'ün onu terk etmesinin bir başka nedeni bu olabilir. Abdül, Nadia özgür olana dek asla annemden daha fazla ilgi görmeyi beklemeyeceğinin farkındaydı. Annem, milletvekilinde, Tevret'in de bize en ufak bir yardımlığı dokunmayacağını anlayınca büsbütün perişan olmuştu. Önemli değil anne, diyerek onu teselli etmeye çalıştım. Bu sadece onların doğru insanlar olmadığı anlamına gelir. Her zaman denemeye değer bir başkası olacaktır. Yeniden araştırmaya koyulmalıyız. İki milletvekili daha davamızı onlara teslim etmemizi istiyorlardı. Bu yüzden evrakları onlara da ilettik ve bir kez daha beklemeye geçtik. Respect grubu da pes etmemişti. Daha fazla kamuoyu yaratmaya çalışmak amacıyla bir yürüyüş düzenlemeye bile karar verdiler. Bir protesto fikri hoşuma gitti. Başka hedefler için kullanıldığında bu eylem tarzının ne kadar işe yaradığını görmüştüm. Hatta üzeri baskılı tişörtler yapılmasını ayarladılar ve yürüyüşün ulusal medyanın ilgisini muhtemelen daha fazla çekebileceğimiz Londra'da yapılmasına karar verildi. Düzenleyiciler polisten izin alıp Trafalgar Meydanı'nda son bulunacak noktayı belirlerken gerekli hazırlıkları yaptılar. Yeniden olumlu bir şeyler yapma ihtimalinden heyecanlanmaya başladım. Mo, Taiz'de Nadia'nın ne kadar bitkin ve zayıf olduğunu gösteren bir fotoğrafını çekmişti. Ondan yüzlerce kopya çoğalttık ve Nadia'nın hala Yemen'de bulunuşuyla ilgili kısa bir bildiri yazdık. Oraya gelecek ya da önümüze çıkacak olan herkese bunları dağıtmayı tasarlıyorduk. Belgesel çekildikten hemen sonra Downing Street'e, Londra'da Başbakanlık binasının bulunduğu cadde, teslim etmeyi amaçladığımız bir dilekçe ile imza toplamaya başlamıştık. Birmingham'ın her tarafında dolaşıp insanlardan imza vermelerini istiyorduk. Liam'ın okuluna 100 kopya götürdüm ve çocukların hepsi bunları ailelerine vermek üzere eve götürmeleri için arkadaşlarına dağıttılar. Hükümete sokaktaki insanların duygularının ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyorduk. Elimizdeki kitap yazılma aşamasındayken 1 milyonun üzerinde imza toplamayı başarmış durumdaydık. Yürüyüş bize bu listeyi çoğaltma ve daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatını tanıyacaktı. Otobüsümüz sabah erkenden kararlaştırılan gün için bizi güneye götürmek üzere Birmingham'dan yola çıktı. Gelenlerin çoğu arkadaşlarımız ve akrabalarımızdı. Birçoğu gezinti için çocuklarını da beraberinde getirmişti. Annem ve Paul'la birlikte Liam, Sian ve Mark'ı karşımıza alıp onlara ne yaptığımızı açıkladık. Londra'da bizi daha fazla sayıda insan bekliyordu. Böylece saat 10'da pankartlarımızı sallamaya koyulana kadar 60 kişi olduk. Başka mitinglerle kıyaslanınca sadece küçük bir gösteriydi ama oradan geçenlerin dikkatini çekmeye yetmişti. O zaman niçin bizi daha çok kişi desteklemiyor diye biraz kırılmıştım ama bu tür eylemlere herkesin katılmak istememesini anlıyor ve belki de yeterince tanıtım yapmadık diye düşünüyordum. Güzel, sıcak bir gündü. Bildirileri dağıttığımız hemen herkes yaşadıklarımız hakkında bir şeyler işittiğini hatırlıyordu. Hiç kimse dilekçeyi imzalamakta en ufak bir çekince göstermemişti. Her zaman olduğu gibi konuştuğumuz herkesin acımızı yürekten paylaştığını ve Nadia'nın hala tutsak olduğunu öğrenince gerçekten sarsıldığını gözlemledik. Yemen ya da Dışişleri Bakanlığı dışında hiç kimse Nadia'nın orada kalması veya bizim onu almaya çalışmaktan vazgeçmemiz gerektiğine inandığını söyleyemiyordu. Çeşitli insanlarla konuşma fırsatı bulduğum için benim açımdan harika bir deneyimdi. Bu yürüyüş Avrupa'daki her yerde halkın çoğunluğunun bizim tarafımızda olduğunu duyduğum güveni bir kez daha pekiştirmişti. Yanına gelen bir adam Ulusal Vergi Dairesi'nde çalıştığını söyledi. "Vergi yetkililerinin size yaptıkları şey," dedi, "baştan aşağı haksızlıktı. Oraya çok yanlış yaklaştılar. Bence kitaptan sağdığınız geliri o şekilde kesmemeleri gerekirdi. Piyangodan para çıkarsa harcadığınız bütün parayı ben vereceğim size." Bunu samimiyetle söylemesinin hoş bir şey olduğunu düşündüm. Umarım piyango bilet almaya devam ediyordur. Annemin astımı yüzünden fazla hızlı hareket edemiyorduk. Sokaklar boyunca bize eşlik eden polisler ne kadar düzenli yürüdüğümüz konusunda bizimle dalga geçiyorlardı. O ana dek denetim altında tutmaları gereken en sakin yürüyüşçüler bizdik. Bir megafonumuz vardı ve kendimize güvenimiz artınca daha fazla ilgi çekmek umuduyla mesajımızı bağırarak söylemeye başladık. Nadia'ya özgürlük, Nadia'ya özgürlük. Benim gerçekten boğazım ağrıyordu. Annemin de nefes darlığı vardı. Bu yüzden sloganların çoğunu bizim adımıza por atıyordu. Trafalgar Meydanı'na varana kadar hepimiz kantar içinde kaldığımızdan bizden daha deli olan bazı arkadaşlarımız serinlemek için fıskiyeli havuzlara atlamıştı. Turist topluluklarının arasında dolaşıp onlarla konuşarak daha fazla imza topladım. Üç turist yanıma gelip benim Zana Muhsen olup olmadığımı sordular. Solduğum çevirilerinden birini okuduklarını ve benimle fotoğraf çektirmek istediklerini söylediler. Böyle anlarda mesajımızı gerçekten tüm dünyaya ulaştırmayı başardığımızı düşünüyorum. Ama hemen sonra da 1988'de Yemen'den ayrıldığımdan beri durumu değiştirme yolunda hala bir adım bile atamadığımızı hatırlıyorum. Günün sonunda otobüse döndüğümüzde hepimiz yorgunluktan kırılıyorduk. Yeniden evin yolunu tuttuğumuzda ise herkes hemencecik uyuyakaldı. İnsanlardan gördüğümüz ilgiden hayal kırıklığına uğramıştık ama yine de bizim için öğreticiydi. Belgesel insanların hafızasında hala tazeliğini koruyorken kuvvetli bir etki yaratmak istediğimiz için yürüyüşün tertiplenmesinde aceleci davrandığımızı artık biliyoruz. İleride bir yürüyüş daha yaparsak planlamaya daha fazla vakit ayıracak ve yürüyüş daha etkili olacak. Yıllar geçtikçe annemin sağlığı daha da kötüleşti. Gerginliği büyürken rahatsızlıkları da arttı. Şimdi bronşiti, astımı ve sedef hastalığı var. Ben bunların hepsinin kaynağının annemin kendisini altına soktuğu baskı, çocukları için hissettiği kaygılar ve her başarısızlığın sonunda katlanması gereken hüsranlar olduğuna eminim. Sanki hep almak zorunda olduğu haplar sayesinde ayakta kalıyormuş gibi ve doğrusunu söylemek gerekirse iradesinin gücüyle sürüklenip gidiyor. Bedeni ne kadar zayıflarsa iradesi o kadar güçleniyor. İçinde zaten var olan açık kalan korkusu yeniden nüksetti ve olmadık zamanlarda panik ataklar yaşamaya başladı. Birisi kapıyı açar açmaz titremeye başlıyor, aşırı hassaslık gösteriyor ve konuşurken heceleri yutup kelimeleri yuvarlıyor. Artık birimiz yanında olmadıkça evden çıkmayı aklından bile geçiremiyor. Alışverişini yapmamız veya dışarıdan ihtiyacı olan bir şey getirmemiz için tamamen bize bağlı. Param olduğu sıralar onun telefon faturalarını ödemesine ve gitmesi gereken yerlere biletlerini almasına yardım edebiliyordum. Fakat ne zamandır elimize dişe dokunur bir para olmadığından yine başladığımız noktada duruyoruz. Bir süreliğine telefonu bile kestirmek zorunda kaldık ki bu onun için gerçekten işkence gibi bir şey. Birçok insan telefon numarasını biliyor ve onu sürekli arıyordu. O ise telefonu kaldırıp istediği zaman yanayla bile konuşamıyordu. Doğallıkla gerginliği her geçen gün biraz daha artıyordu. Keşke sıkıntılarını hafifletmek adına elimden daha fazla şey gelebilseydi. CTU hakkında duyduğumuz son haber artık Amerika'da barınamadıkları ve Filipinlere kaçmaya zorlandıkları şeklindeydi. Geçmişe bakıp da bu konu üzerinde yeniden düşününce onları kiralayan anneler için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı amaçlayan itibarlı bir örgüt olarak başlamış olmalılar diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum ki daha sonra örgütü kuran ilk insanlar ya işi bıraktılar ya da yerlerine onlar kadar yetenekli olmayan başkaları geçti. Kurucuların ünlerini sömüren bu insanlar da kolay para kazanmanın bir yolunu bulduklarını anlayıp açgözlülükle hareket etmeye başladılar. Sıra bize gelene kadar herkese mutlu edecek bir sürü plan üreterek yalnızca parayı alıp zahmete girmekten vazgeçmiş durumdaydılar zaten. Ara sıra kendimi şöyle düşünürken yakalıyorum. Belki de bize sürpriz yapacaklar. Belki bir gün annem ya da Yana beni arayıp Nadia'nın Yemen'den çıktığını ve bizi görmeyi beklediğini söyleyecek. Ancak böylesi anlar zaman geçtikçe iyice seyrekleşiyor. Bazen annemin evine gittiğimde onu büsbütün enerjisi tükenmiş bir halde kolunu bacağını kımıldatamadan öylece yatarken buluyorum. Amacı uğruna neler çektiğini düşündüğüm zaman onu yıllar önce toprağa gömmemiş olmamıza hayret ediyorum. Bu kadar mücadele ettikten sonra kızıyla birleşemeden bu dünyadan göçüp giderse annem ve Nadia için ne korkunç olacağını düşünüyorum. Nadia'nın kaderi sırf annesini mezarlıkta ziyaret etmek için yurda dönmek olmamalı. Yaşadığımız tüm bozgunlara ve durmadan beklemek zorunda olmamıza rağmen sonunda kazanacağımıza hala inancım var. Kazanmak zorundayız. Aksi takdirde bütün yaptıklarımızın ne anlamı var? Ben sıradan insanların çoğunluğunun arkamızda olduğunu biliyorum. Çünkü onlarla her karşılaştığım yerde bunu açıkça ifade ediyorlar. Yıllar boyunca o kadar çok ilgi uyandırmayı başardık ki Birmingham sokaklarında yüzüm bir hayli tanınıyor. Ne zaman medyanın ilgisi yoğunlaşsa Nick Green belgeselinde olduğu gibi hiç tanımadığım insanların kapıma kadar gelip bana şans verdiklerini görüyorum. Bazen yapabilecekleri bir şey olursa onlarla bağlantı kurmamı söyleyerek telefon numaralarını bırakıyorlar. Sıradan insanlar bizim yaşadıklarımızın nedenle haksız olduğunu görebiliyorlar. Fakat ne yazık ki kamuoyunun bu duyarlılığını güçlü mevkilerdeki insanlar üzerinde baskıya dönüştürebilmenin yolunu bir türlü bulamadık. İnsanların sürdürmeleri gereken kendi hayatları ve çözmeleri gereken kendi sorunları var. Ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, gayemiz uğrunda savaş vermeye ayıracak fazla zamanları yok. Çok iyi biliyoruz ki bu durumda olan sadece bizler değiliz. Tanıtım kampanyamızın ilk günlerinde Reunite isimli bir dernek kurmuş olan bazı annelerle birlikte televizyonda bir sohbet programına çıkmıştık. Bu kadınların hepsi de çocuklarını Müslüman ülkelerdeki insanlara kaptırmışlardı. Bunun üzerine çocuklarını görmek için hep birlikte bu ülkelere giderek bir belgesel hazırlamaya giriştiklerini ve çoğunun çocuklarını geri almayı başardıklarını duymuştum. İngiltere'de günde ortalama 3 çocuğun kaçırıldığını belirten bir Dışişleri Bakanlığı istatistiğini okumuştum. Bu rakamı 3'e bölseniz bile yine de ortaya dehşet verici bir tablo çıkıyor. Demek ki kaç insan ve kaç aile bizim kadar bile gürültü çıkaramadan sessizce acı çekiyor. Öte yandan bu İngiltere'ye özgü bir sorun da değil. Kitabın tanıtımını yapmak için seyahat ettiğim her ülkede babaları veya anneleri tarafından kaçırılıp başka ülkelere götürülen ve bir daha görülemeyen çocuklarla ilgili korkunç hikayeler dinledim. Dünya daha fazla kozmopolit bir hale geldikçe bu problem de o kadar yaygınlaşıyor. Karma evlilikler olduğu sürece kültürel çatışmaların yaşanması, evlilik krizleri ve boşanmalar olduğu sürece de vesayet kavgalarının görülmesi son derece normal. Fakat bütün bu karmaşanın ve toplumsal değişimin ortasında çocukların istekleri ve haklarına da kulak verilmesini, onların elinden özgürlüklerinin alınmamasını sağlamak zorundayız. Hiçbir çocuğun şu an Nadia'nın kendisini içinde bulunduğu duruma itilmemesi gerekir. Bana öyle geliyor ki bir şekilde örtbas edilen bir mesele bu. Hayvan hakları savunucuları ineklerin ihraç edilmesini durdurmak istedikleri zaman her gece haberlerde boy gösterebiliyorlar. Çevreciler güzel bir bölgeden geçecek bir otoyol yapımını engellemek istedikleri zaman ulusal tepkiyi yönlendirebiliyorlar. Peki ama biz neden aynı ilgiyi köleleştirilmiş çocukların çileli hallerini çekemiyoruz? Ben 3 çocuk yetiştirdiğim için büyürlerken onların yanında bulunmanın ne harika bir şey olduğunu, çocuklarımın da anneleriyle birlikte olmaktan ne kadar çok şey kazandıklarını biliyorum.